Ayrım 20, Miral, Rula Cebrağıl, sayfa 269. 18. O akşam Miral, barış mitingine katılmak için Hint'ten izin istemeye karar verdi. Kapıyı çalarken Hind'in cevabı olumsuz olursa ne yapacağı hakkında endişeleniyordu. Hint, Miral'in girişini izledi ve kızın okulundaki yetişme tarzından gurur duydu. Hint, Hayfa'dan dönüşünden beri Miral'de büyük bir değişiklik görmüştü. Gözlerinde okuduğu nefret ve öfkenin yerini melankoli ve gizem almıştı. Miral'in sözleri kızın yeni bir olgunluk düzeyine eriştiği izlenimini doğruladı. Önümüzdeki cuma kampüsten çıkmak için izin istiyorum. Önemli bir barış gösterisi olacak. Arap ve İsrail Yahudilerinin ortak düzenlediği ilk gösteri. Gitmeyi çok istiyorum ama izin vermezseniz gitmem. Hint gülümsemek için Miral'in sözlerini bitirmesini bekledi. Elbette gidebilirsin Miral. Mezun oldun ve 18. yaşını geride bıraktın. Artık senin adına karar alamam ve gerçeği söylemek gerekirse bu defa gösterinin iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Fakat dikkatli olmanı istemek zorundayım. Yanına bir arkadaşını almaya ne dersin? Eminim Azize gelmek isteyecektir. Gözleri buluştu ve birkaç saniye gülümseyerek birbirlerine baktılar. Miral sadece teşekkür ederim diyerek ofisten çıktı. Hint ona güveniyordu ve bu bir şeylerin gerçekten değiştiğini göstergesiydi. Ertesi cuma her günkü gibi İsrail ve diğer yerlerden gelen Hristiyan hacılar, Müslümanlar ve Yahudiler Şam kapısına ulaştı. Normalde kapıdan geçip Çile yolunun yarısına geldikten sonra bir kesişim noktasına ulaşırlardı. Burada Hristiyanlar Çile yolu boyunca devam eder, Araplar ve Yahudiler kendilerini kutsal yerlerine götürecek, Elvat sokağına dönerdi. Fakat bugün kapıya inen merdivenlerde bir kalabalık toplanmıştı. Bu bir toplantıdan ziyade Eskişehir'in parlak beyaz surlarını çevrelemiş, barış gösterisi yapan muazzam bir insan kordonuydu. Tüm göstericiler genç, sevinçli, umut dolu, özgürlük ve barış içinde yaşama hayalleriyle doluydu. Siyasetçileri nihayet kendilerini dinlemeye zorlamış olduklarından kendilerini yenilmez görüyorlardı. Şehri şarkıları ve keyifleriyle sekteye uğratmayacak sayıdaki göstericiler yetkilileri şaşırtmıştı. Nihayet aynı dili konuşuyorlardı, ortak bir hedefe sahip, ilk kez aynı yöne bakan farklı halklardı. Ve göz yaşartıcı gaz ve molotof kokteyli olmadan, gözleri kör edip duyguları körelten, nefret olmadan konuşulan, barış dili kadar tatlı bir şey yoktu. Bu defa gençlerin uzattığı zeytin dalları karşısında şaşıran ve utanan ayaklanma karşıtı birlikler kenara çekilip miğferleri ellerinde bekliyordu. Miral ile Azize muazzam insan çemberine katıldı. Erkek ve kadınlar evlerinin pencerelerine bayraklar asıyordu. Çok renkli barış bayrağı veya yan yana Filistin ve İsrail bayrakları. Diğerleri göstericiler geçerken alkışlıyordu. Şehir kardeş sevgisi duygusu işgal edilmiş ve fethedilmişti. Bu gösteri önemli bir mesaj veriyordu. İnsanlık kazanmıştı. Bu hem Filistin hem İsrail'i siyasetçilere yönelik açık ve net bir mesajdı. Olağan dışı katılım düzeyi her iki halkın ezici çoğunluğunun barış yansısı olduğunu gösteren anketleri doğruluyordu. Ve o hafta daha sonra Başbakan Rabin, İsrail Meclisi'ne bir konuşma yaparak diyaloğa daha fazla açık olmayı destekledi. Barış görüşmelerinin şiddet yokmuşçasına ilerlemesi, şiddet ve anarşi mücadelesinde görüşmeler yokmuşçasına sürmesi gerektiğini söyledi. Artık siyasi gündemi belirleyen generaller ve albaylar değil, avazı çıktığınca bağıran halkın iradesiyle şiddet yeter, daha fazla diplomasi. Miral şehrin surlarını barışçıl biçimde kuşatan kalabalığın ortasındayken kendisine seslendiklerini duydu. Miral, Miral buradayım. Bu bir kadın sesiydi. Lisa, Tanrım, sen de mi buradasın diye arkadaşını gördünce şaşıran Miral. Bunu kaçıramazdı. Kızlar eski dost gibi sevgiyle kucaklaştı fakat aniden Miral utandı. Liza ile Kudüs'te İsraillerle Filistinler arasında açık bir ayrım olan bu şehirde karşılaşmak çok farklıydı. Kimle geldin? Bu gösteriyi kim söyledi diye sordu Miral. Hayfa'dan sosyalist arkadaşlarımla beraberim. Kuzeyden 5 otobüs geldi, biz de birindeydik dedi Liza. Grubumuza katılmak ister misin? Arkadaşını getirebilirsin. Miral Azize'den tarafı mahcup bir bakış attı ve alçak sesle konuştu. Oh hayır, belki yarın görüşürüz. Seni arayacağım. Liza yanından öperek aceleyle uzaklaştı. Liza onu durdurmaya çalışsa da Miral çoktan kalabalığa karışmıştı. Yanında Azize ile beraber Miral gösteriyi turlayarak Hani'yi aradı. FKHC'den bazı eski yoldaşlarını gördüğünü şaşırmıştı. Miral ile Azize yürüyüşünün sonuna kadar kaldılar. Yıllardır görülen en neşeli ve etkileyici gösteriydi. Barış isteyen şarkı ve sloganların yankısı İsrail Parlamento binası Knesset'e kadar taşınıyordu. Meclis oturumuna ara verdi ve halk iradesini dinlemek üzere olağanüstü hükümet toplantısı yapıldı. Azize akşama doğru okula dönmelerini önerdi. O ve Miral hala coşku içindeydi. Sokaklarda yürürken hoplayıp zıplıyor, bazen bir koşu tutturuyorlardı. Hani görmemiş olmasına karşın Miral mutluydu. Belki de tedbir için uzak durdu diye düşündü. Polis şehrin girişlerini tıkamıştı. Hani gelmemekte haklıydı dedi ona moral vermeye çalışan Azize. Onun için endişelenme. Yaşamamızın bu en nazik anda tutuklanmak istememiştir. İki arkadaş aceleyle okula gidiyordu. Akşam yemeği zamanıydı. Zamanın geçtiğini fark etmemişlerdi. Azize spontane, neredeyse bilinçsiz bir hareketle yerden bir el ilanı aldı. Bu Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin bastırdığı bir bildiriydi. Hani'nin adının koyu harflerle yazıldığını gören Azize ilk satırı okudu ve aniden yüz ifadesi değişti. Miral'e ne yaptığını göstermemeye çalışarak ilanı beceriksizce cebine koydu. O kağıdı neden öyle sakladı, ne yazıyor diye sordu Miral. Hiçbir şey, gidelim Miral, geç oldu, Hint ana endişelenecek. Azize konuşurken koşmaya başladı. Miral ona yetişti. Lütfen göster onu dedi. Ne oldu? Okula gittiğimizde vereceğim dedi Azize. Lütfen, hayır, şimdi görmek istiyorum diye cevapladı Miral. Azize bir an sessiz kaldı ve bir kafeye gitmelerini önerdi. El ilanı arkadaşını vermek istemiyordu fakat buna mecbur olduğunu biliyordu. Üzgünüm Miral, bu seni çok üzecek dedi katlı kağıdı uzatan Azize. Miral üzerindeki birkaç satırı sessizce okudu. Dün sabah aralarında eski Kudüs sekreteri Hani Bişhara'nın da bulunduğu bazı işbirlikçiler FHKC komandosu tarafından infaz edildiler. Yoğun kanıt ve şahitlerin ifadelerine göre hani grubumuz içinde İsrail gizli servis için muhbir olarak çalışıyordu ve Kudüs'te emri altında faaliyet gösteren gizli hücreye ihanet etti. Topraklarımızın özgürlüğünü geri kazanma çabasında ödünlerine ve hainlere yer yoktur. Özellikle en zor kararlarda bir halk olarak birleşmeliyiz. Miral sağ elini yumruk yaparak ağzına bastırdı. Umutsuzca kendini tutmaya, haykırmamaya çalışıyordu. Konuşamıyor, kıpırdayamıyordu. Duyduğu acı ailesi ve halkının yıllardır yaşadığı trajedilere eklenmişti ve nefes almasını engelleyecek kadar yoğundu. Çabucak gece çöktü. Güneş Orta Doğu ülkelerinde görüldüğü üzere yoğun bir kırmızı renkte parlayarak aniden ufukta kayboldu. Midesi bulanan Miral her şeyin bittiğini hissediyordu. İlanı buruşturup yere attı. Her şey boşunaydı. Coşkulu kalabalığın arasında şok içinde yürüyordu. Çabasının bir anlamı kalmamıştı. Huzuru kaybolmuştu. Azize bir köşede ona yetişip kızı kucakladı. Miral kusmamaya çalıştıysa da başaramadı. Tanrım, kendimize ne yapıyoruz böyle? Dedi Azize. Karanlık Eskişehir'in surlarını kapladı. Miral şüphenin nasıl ayrım gözetmeyen bir cinayete yol açabileceğini, nefretin nasıl her şeyi, en haklı davaları bile ezip yok ettiğini anlayamıyordu. Yeni doğmakta olan umudu belirlediği anda kaybolmuştu. 19. Ağustos ayında o yaz gecesi Miral ışıkların sönmesini bekleyerek oda kapısını yavaşça açtı. Koridor boştu. Soluk ay ışığı ile çok az aydınlanıyordu. Saksılara basmamaya çalışarak parmak uçlarını hızla merdivenlerden indi ve dış kapıyı arkasına hafifçe aralık bıraktı. Bahçede yürüyerek akşamın rutubetini soludu. Duvarın Amerikan Colony Hotel'ın otoparkına bişik olan en alçak noktasına koştu. Bahçede sadece yaprakların hışırtısı ve kendi solumasıyla bozulan mutlak sessizlik hakimdi. Kimsenin kendisini görmediğine emin olmak için son kez çevresine bakarak duvarın üzerinden atladı. Heyecan ve acele nefesini kesmişti ve şimdi bacaklarının titrediğini hissediyordu. Okul kurallarını ihlal etmekteydi ve her şeyden çok mezuniyetten sonra kendisini okulda kucak açmış Hint tarafından keşfedilmekten korkuyordu. Fakat kendini tutamamıştı. Bütün gün odasını sabırsızca volta atmış, arkadaşlarıyla konuşmamış ve bahçeye inmemişti. Yakında okulun hemen bitişinde olanlardan dolayı öylesine heyecanlıydı ki o akşam yemeğine bile dokunmamıştı. otopark geçerek kendini otel girişinin önünde buldu. Kayar kapının yanında sohbet etmekte olan bir grup askerin yanından, onlar yokmuşçasına geçerken kalın bir bıyığı olan bir asker kendisini fark ederek kim olduğunu sordu. Şakakları atarken bir anlık utancın ardından Miral, İngilizce olarak aklına ilk geleni söyledi. Tercümanım. Asker sigarasından bir nefes çekti, yere atıp topuğuyla ezdi, Miral'e yaklaşarak uzun süre gözlerine baktı. Geçiş iznin yok ve seni daha önce gördüm, hatırlamıyorum. Miral nefesini tuttuysa da bakışlarını bir an bile askerden ayırmadı. O anda tüm canlılığıyla eski bir gösteriyi hatırladı. Göz yaşarcı gazın acı kokusu, kalabalığın izdihamı, giderek uzaklaşan kız kardeşinin sesi, gaz kutuları ve mermilerin gümbürtüleri. Dumanın arasında yeşil bir leke, elinde tüfeğiyle oraya koşan bir asker, miğferinin siperliği kalkmış, bıyığı tehditkar bir görünüm verirken elleriyle yüzünü örten Miral. Geçebilirsiniz bayan, fakat bir dakika severe kağıdınızı unutmayın. Miral anılarından sıyrıldı, gülümsedi ve nereye gittiğini çok iyi biliyormuşçasına otel lobisine girdi. Kendini uzun, beyaz mermerden resepsiyon masasının önünde buldu. Masanın arkasında görevli olarak tebessümle kendisini çağıran arkadaşı Sara vardı. Sara'ya göre İsrail delegasyonu ile Filistin Kurtuluş Örgütü temsilcileri arasında bir anlaşma yakındı. Filistin devletinin doğumunu görüyorlardı. Miral kalbinin hızla çarptığını duydu. Kulaklarına anlaşma kelimesinden daha tatlı gelen bir şey olmamıştı. Hayal gücünün çatışmasına bol yer bırakan soyut bir kelimeydi ve yıllar boyu beslediği tüm umutları kapsıyordu. Sakin, konuşamayacak kadar heyecanlı olan Miral, lobinin karşı tarafından resepsiyona bakan küçük kanepeye doğru birkaç adım attı. ''Bir fincan kahve alabilir miyim lütfen?'' Bu bir kadın sesiydi ve aniden Miral'i barış hayallerinden uzaklaştırmıştı. Döndüğünde batılı kıyafetler içinde kendine yüzünde soru soran bir ifadeyle bakan orta yaşlı bir kadınla karşılaştı. ''Üzgünüm, burada çalışmıyorum.'' Oh, affedersiniz. Resepsiyondaki kızla konuştuğunuz görüntü yanlış bir izlenime kapıldım. Çok gençsiniz. Siz de mi gazetecisiniz? Kadın Miral'e gülümseyerek iki sıra iri inci gibi diş gösterdi. Miral kadını gerçekten iri olan ağzını kendisine bir şarkıcıyı hatırlattığını düşünse de adını hatırlayamadı. Pek değil diye cevapladı biraz utanarak. Olmak isterdim. Eh, o halde birkaç şey söyleyebilirim. Önce iki kahve ısmarlayalım. Bütün gün sadece iki meslektaşla konuşmak sıkıcı oluyor. Ayrıca erkek olduklarından daha da sıkıcılar. Bu beyanla beraber gürültülü bir kahkaha attı. Dinlemekten zevk alırım. Ben Miral, dedi elini uzatarak. Ben de Samar Hilal. El Kudüs'te yazıyorum. İçecek dolu bir tepsiyle lobiden geçen bir garsona işaret etti. Garson bir baş hareketiyle siparişini onayladı ve yoluna devam etti. O tepsi 16 numaralı odaya gidiyor. Heyetler saatlerdir orada tıkılmış tartışıyor diye bilgilendirdi Samar Miral'i. Miral'in yeni arkadaşı 30 yıla yakındır gazetecilik yaptığını ve son 20 yıldır aynı gazetede çalıştığını söyledi. Bugünkü 5. kahve fakat içimde bütün gece ayakta kalacağımız gibi bir his var. Bize bir şeyler söylemeyi lütfetmeleri daha birkaç saat sürecek fakat bu sefer buna değeceğini düşünüyorum. Miral kadından hoşlanmıştı ve bu duygu karşılıklıydı. Samar yabancılara sır vermeye düşkün değildi. Etkileyici gözleri, ince bir yüzü, konuşurken sallayıp durduğu sivri parmakları ile narin elleri vardı. Miral Samar'ın tarzından hoşlanmıştı. Açık renkli keten pantolon ve mavi bir bluz giyiyordu ve boynunda Yemen çöllerinin göçebe kabilelerindeki kadınların becerikli ellerinde işlenmiş gümüş telden güzel bir kolye vardı. Samar'ın yaşını kestirmek zordu fakat uzun çalışma hayatını düşünen Miral en az 50 olduğuna karar verdi. Artık ölümlere çok alıştık diye devam etti Samar kahvesinden büyük bir yudum alarak. Öyle ki bazen günlük sıradan olaylardan biri gibi geliyor. Kahvesinden uzun bir yudum alan Samar bir an durakladı ve Miral'in arkasında belirsiz bir yere gözlerini dikti. Ardından uykudan uyanırcasına hızla birkaç kez gözlerini kırpıştırdı ve yanında oturan 20'sinden büyük olamayacak kıza baktı. Böyle bir akşamda Amerikan koloniye yaklaşmak için sinirleri çok sağlam olmalıydı. Düşünsene diye devam etti Samar. Lübnan'da savaş çıktığında Şam ofisinde çalışıyordum. Harold tribünden bir meslektaşla beraber Beyrut'a gitmek için taksi tuttuk. Seyahat sırasında araç trafiğin tamamen ters yönde olduğunu fark ettik. Yol boyunca yanan arabalar ve cesetler gördük ve arkadaşıma "Mesleğimiz için yaptıklarımıza bak. Herkes kaçarken biz gazeteciler tıpkı askerler gibi felaket yerine gidiyoruz," dedim. Bir noktada Suriyeli şoförümüz daha ileri gitmeyi reddetti. Dehşet içindeydi ve ona önerdiğimiz ekstra parayı kabul etmedi. Nihayet bizi Sayda'da indirdi ve Şam'a geri döndü. Samar, Miral'in bir an başını çevirdiğini gördü. "Affedersin, seni sıktım," diye ekledi. "Bir başladın mı beni durduramazsın." "Yo yo, kesinlikle sıkmıyorsunuz, tam tersine. Bunlar benim için çok yeni. Fakat bir garsonun gelip resepsiyondaki arkasına bir şey fısıldadığını gördüm. Üzgünüm, bir haber çıkmasın umuyordum." "Sanırım bunun için çok erken," dedi Samar gülümseyerek. "Göreceksin. Haber çıktığında duymamamız imkansız olacaktır." Garsona tekrar işaret ederek bir kahve daha istedi. Miral yeni arkadaşının geniş tebessümüne bakarak içtiği bu kadar kahveyle dişleri nasıl beyaz kaldığını merak etti. Ardından böyle bir gecede bu tür bir şey düşündüğü için kendisini azarladı. "Lütfen devam edin," dedi Miral. "Dediğim gibi, Sayda'da durmak zorunda kaldık. Uzaktan havan ateşlerini duyuyorduk ve üzerimizden İsrail uçakları geçiyordu. İşte tam orada bir savaşın ortasında olduğumu idrak ettim. Bir cephe gazetecisiydim. Dedikleri gibi, fakat ders kitaplarını okumak bir şeydir. Kendini orada bulmak başka bir şey. İkimiz de paniğe kapılmıştık ki bir konsolosluk binasının balkonda Katar bayrağının dalgalandığını görüp elimde basın kartımla oraya koştum. Bir pencerede başına uzun bir kefiyeyle uzun beyaz bir jellaba giyen bir adam gördüm. Elimi sallayıp haykırdım. "Gazeteci, biz gazeteciyiz, bizi içeri alın." Konsolosluktakiler kapıyı açarıp içeri sığınmamıza izin verdi. Karşımızda Filistin uçak savarının konuşlandığı binayı görebiliyordum. İsrailler orayı yerle bir etti. Samar duraklayarak bir an fincanının dibindeki siyah sıvıya baktı ve devam etti. Yaklaşık 2 saat sonra ortalık duruldu. Konsolosluktaki Katarlar bize bir araba, ufak kırmızı bir Fiat ödünç verdi ve bu sayede Beyrut'a gittik. İnsanlar sahildeki kafelerde oturmuş, hiçbir şey olmamışçasına kahve ve aperatiflerini içiyorlardı. Üzerlerinden uçan uçakları gösterip "Bu Şatilla'yı bombalayacak. Diğeri Suriye mevzilerinin olduğu Trablusgarp'a gidiyor," diyorlardı. Ve sonra kendileri için yaşam ve ölüm mükemmel bir uyum içinde geçiniyormuşçasına sakince içeceklerini yudumluyorlardı. Birkaç kilometre ötede boğuk patlama seslerini duyabiliyor ve yangın dumanlarını görebilirdin. Şey görünmek istemiyorum, her neyse, fakat sanki kesintisiz ölüm kokusunu duyuyormuş gibiydim. Kimsenin umurunda değil gibiydi. Evet, artık gerçekten bu gazeteci ağzıyla seni sıktığımı söyleyebilirsin." "Bilakis sıkmıyorsunuz," dedi Miral çabucak. "Size katılıyorum. Burada yaşamla ölüm arasındaki sınır diğer yerlerden farklı görünüyor. Bazen mülteci kamplarından birine gidiyor ve çocuklara İngilizce öğretiyorum. Orada her şey o kadar korkunç biçimde nazik ki yaşadığınız her saat hem ödül hem lanet gibi geliyor." "Seni anlıyorum. Mülteci kampları dünya yüzünde veya en azından bu tarafında kesinlikle en gerçeküstü yerler. Zaman kavramı yok ve herhangi bir şey yapmak için yeterince yaşam alanı yok. Oradaki insanlar yaşama hakkından mahkum ediliyor. Fakat her şeyden çok dışlanmaktan şikayet ettiklerini fark ettim. Kenarda her şeyin dışında oldukları için hayıflanıyorlar, yardım istemiyorlar. Sadece olan duruma geri dönmek için ihtiyaç duydukları aletleri istiyorlar." Samar koyu deriden çantasını aldı, uzun uzadıya karıştırarak bir paket Amerikan sigarası buldu ve bir tane çekti. Paketi Miral'e tuttuysa da kız başını salladı. Samar sigarayı dudaklarına götürüp yavaş, neredeyse yorgun bir hareketle yaktı. Derin bir nefes çekerken üzerlerine soğuk bir sessizlik çöktü. İkisi de halklarının yaşamlarında yeni bir sayfa açıldığını düşünüyor. İkisi de ortaya çıkmakta olan oyunda kendisini bir şekilde hem fazlalık hem önce olarak görüyordu. Gözleri buluştuğunda Miral, şu ana kadarki eylemlerinin, mülteci kampındaki dersler, gösteriler, okuldan ve polisten kaçışlar, boşa yapılmadığını veya en azından tamamen boşuna olmadığını hissetti. O anda Samar'ın zihni önceden yazdıkları ve ertesi gün yazacakları hakkında şüphelerle doluydu. Duygusal yazılardan hoşlanmazdı ve objektifliğini kaybetmekten korkuyordu. Böylece Miral okul arkadaşlarının ödünde Kudüs halkından önce, hatta gazeteciler haberleri dünyaya duyuramadan önce müzakerelerin olumlu sonuçlandığını ve Filistinlilerle İsrailler arasında en azından taslak halindeki bir anlaşmaya varıldığını öğrendi. İsrail heyetinin lideri Yossi Beyal'ın ve Hind'in kuzeni Filistinli müzakere ekibinin başı Faysal Hüseyin'i arasındaki görüşmeler, nihayet Rabin ve Arafat'ın Beyaz Saray'ın gül bahçesindeki meşhur el sıkışması ile sonuçlanacaktı. O gece Dar El Tifel'in bahçesinde neşeyle Beatles'ın Here Comes the Sun şarkısını ıslıkla çalarak koşan Miral'in gözleri umut doluydu ve coşku ile bulanıklaşmıştı. Yatakhane binasına süzülmeden önce hafif bir pus altında görünen şehre döndü. Mescid-i Aksa Camii, Kubbet-üs-Sahra, Ağlama Duvarı, Kutsal Kıyam Kilisesi, tümü aynı surlarla çevriliydi, birbirlerine öylesine yakın ve yine de öylesine uzak. Odasına vardığında fark edilmeden geri döndüğünden emin, kapıyı tereddüt etmeden açtı. Karanlıkta başka birinin varlığını sezdiğinde çok şaşırdı. Berik'in Hint olduğunu anladığında çok daha fazla. Miral'in şaşkınlığı katı müdüre onu azarlamak yerine müzakereleri sorduğunda daha da yoğunlaştı. Hind'e Samar ile tanışmasını da içeren ayrıntılı bir rapordan sonra, ki müdüre onun gazetecilik becerisine hayrandı, yaşlı kadın kendisine anlattıklarından asla bahsetmeyeceğinden emin olan Miral, Hind'e odasına kadar eşlik etti. Odasına dönen Miral soyunmadan yatağa uzandı ve gözlerini tavana dikti. Uyuyamayan kız şu anda matbaalarda dolaşan ve kısa süre içinde ülkeye yayılacak olan mutlu haberi duysa annesinin ne kadar sevineceğini hayal etmeye çalıştı. Bütün dünya Arafat ile Rabin arasındaki yıllar süren şiddet ve güvensizliğe son veren tarihi el sıkışmayı Filistin ve İsraillerle beraber televizyonda canlı olarak izlerken Miral Hint ile geleceği hakkında konuşuyordu. Miral'in mezuniyet sınavlarının sonuçları gelmiş ve Miral tümünden mükemmel notlarla geçmişti. Hint kızın performansından büyük gurur duyuyordu ve Miral'i ofisine çağırmıştı. Kız içeri girer girmez Hint, "Sevgili kızım, tebrikler," diyerek onu kucakladı. Miral o gece yaşlı müdürenin veda konuşmasını asla unutmayacaktı. "Bugün halkımız için büyük bir gün. Yeni bir başlangıç, fakat kendimizi kandırmamalıyız, daha gidecek uzun bir yol var. Bu tarihi anı görecek kadar bile yaşayacağımdan umudumu kesmiştim. Fakat sen gençsin ve demokratik bir Filistin devletinin doğuşuna tanıklık etme bahtiyarlığına kavuşacaksın. Hepimize, fakat özellikle sana ve diğer eğitimli gençlere ihtiyaç duyulacak. Seni buraya bursu kazandığını söylemek için çağırdım. Yurt dışına okumaya gideceksin canım ve derinlere inerek elinden geleni yapma zamanın geldi. Zor bir dönemden geçtiğini biliyorum. Fakat burs için başvuran tüm kızların arasında en çok senin hak ettiğini düşünüyordum. Git, oku ve geri dön. Tekrar hepimizi gururlandır. Seni çok sevdiğimi biliyorsun. Seni kızım gibi görüyorum. Avrupa'daki en iyi üniversitelerden birinde okuyacaksın. İnan bana Miral, bazen ülkene en iyi uzaktan hizmet edebilirsin. Miral ağlamaya başladı. Acısı çok fazlaydı. Harabetçi hastalığın yavaş yavaş tükettiği babasının vefatı ve Hani'nin ani vahşi ölümü. Hint haklı diye düşündü Miral. Bir süre Kudüs'ten ve yas tutmaktan uzaklaşmalıydı. Hint ile uzun uzadıya konuşmak, ona her şeyi itiraf etmek, ona tüm gerçeği, Hani'ye aşık olduğunu, şiddet içerenler dahil tüm gösterilere katıldığını, İsrail tanklarına taş ve molotof kokteyli attığını, FHKC'nin bir militan olduğunu söylemek isterdi. Fakat Hint ona anlayış dolu gözlerle bakıyordu ve daha fazla konuşmaya gerek yoktu. Miral, siyasi faaliyetlerinden ilk kez bahsettiğinde Hint her şeyi anlamıştı. Kucaklaştılar. Hiçbir kelime bu kucaklaşmadan fazla bir şey anlatamazdı. 20. Miral ertesi sabah ayrılıyordu. Çoktan Hayfa'da Rana ve Tamam teyzesiyle vedalaşmış ve şimdi Kudüs'teki hayatını geride bırakmaya hazırlanarak toplanıyordu. Birçok kez yaptığı Hayfa'dan dönüş yolculuğunda en sevdiği mekanları ezberlemeye çalıştı. Kudüs'ün kadim surlarının dibine kadar tüm tepeyi kaplayan okaliptus, çam ve özellikle zeytin ağaçlarından bir manto giymiş gibi duran zeytin dağı ve tüm şehre sıcaklık veren altın kubbe. Pazarların güçlü kokularını unutmak istemiyordu. Parlak, vahşi şehrini asla unutmayacaktı. Kendisini Avrupa'da nelerin beklediğini bilmiyordu. Fakat bunun bir geleceği olması için kalan tek şansı olduğunu biliyordu. Her yerin kendisine sevip kaybettiklerini anımsattığı ülkesinde yaşamaya devam etmesinden daha kolay olacaktı. Azize'nin yardımıyla valizini toplarken içine tüm müzik CD'lerini, fotoğraflarını ve gardırobun tümünü oluşturan birkaç parça kıyafetini yerleştirdi. Hint odasına geldi ve onu Avrupa'nın soğuk kışlarında koruyacak bir palto verdi. Azize, sorun yaşarsan yapamazsan geri dön. Yargılayacağımızdan korkma, biz kardeşiz, dedi. Miral, Kudüs'ün beyaz surlarını, şehir kapılarını, dar el tifeli zihninde sabit tutmak istiyordu. Zira buraları unutması, hatırlamak acı verici olsa da bir gün ne kadar uzak olursa olsun vicdan azabına kapılacağı anlamına gelecekti. Zamanın geçmişe ait fotoğraflar, görüntüler, sesler ve yankılar, hatta sessizlikler, yaşamındaki pek çok ağır sessizlik üzerine örteceği toz tabakasını kaldırmaya çalışmak anlamına gelecekti. Her şeyi hatırlamak istiyordu. O oda, o pencere, hatta o yatak kendisini büyüyüp olgunlaşmasını görmüştü. Başını koyduğu o yastık, sevdiklerin ölümünden dolayı döktüğü gözyaşlarını içmişti. Nadia, Cemal, Hani. Yarın başka bir yerde, başka bir yastıkta, her şeyden uzakta ağlayacak ve belki gülecekti de. Zira Kudüs'ten uzaklaştığında yaşamı kökten değişecekti. Miral, Kudüs'te kalmanın kendisini kaybetmek anlamına geldiğini bilse de kimliğini yitirmekten korkuyordu. Uyumadan önce zihne yeni bir fotoğraf niteliğinde bir görüntü ekledi. Kalandia mülteci kampına giden düz arazi üzerindeydi. Moloz ve döküntü metallerin ortasında yağmurlarla beslenen, ortaları kıpkırmızı sapsarı bir çiçek patikası büyümüştü. Kendisini mutlu bir geleceğe taşıyacakmış gibi bu patikada koşuyordu. Fakat çiçek yolu kısa ömürlüydü. Bir serap, bir düştü. Mülteci kampındakiler için tek kalan. Miral gözlerini açtığında rüyanın hem bir hayal hem de kehanet olduğunu anladı. Rüya, Arapçada Sina ve Necef çöllerinde son derece ender yağmurların ardından açmayı başardıklarında görülebilen güzel sarı bir lale anlamına gelen adının bir simgesi, sembolüydü. Miral, köklerin toprağa bağıdır. Kudüs surları ve tüm kutsal yerler, müzeler ve görkemli binalar çökse de toprağın gerçek çocukları olan çiçekler çıkmaya devam edecektir. Asla kaybolmazlar. Kanla sulanan toprakta bile büyürler. Miral'in ayrıldığı gün Kudüs hala kutlama yapıyordu. Her yerde Filistin ve İsrail bayrakları dalgalandıran araba konvoyları vardı. Anlaşma imzalandığından beri ilk kez şehrin hem doğu hem batı kesimindeki insanlar aynı anda kutlama yapıyordu. O öğleden sonra Miral okulun dışında taksi bekliyor. Çevresini saran arkadaşların arasında ifadesizce duruyordu. Ağlamamak için kendisini zor tutmuştu. Fakat Hind'in kutlamalara katılmak için balkona Filistin bayrağı asmasını izlerken gözyaşlarını tutamadı. Hind aşağı inerek onu kucakladı ve Miral'i kendisini gururlandırmaya devam etmesi için teşvik etti. Miral taksiye binmeden önce Hind duraklayıp koluna dokundu. Sevgili kızım, geride hiçbir şey bırakmıyorsun. İhtiyacın olan her şey senin içinde. Kim olduğunu ve nereden geldiğini asla unutmayacaksın. Burada yaşadıkların her yerde başarılı olmana yardımcı olacak. Ne yapmaya karar verirsen ver. Hiçbir şey kararlaştırılmış değildir Miral. Fakat yine hiçbir şey tesadüfen olmaz. Sen kendi kaderinin efendisisin. Taksi uzaklaşırken Miral tam zamanda geriye bakarak Azize ve diğer kızların taksinin arkasından koştuğunu ve yaşlı müdürenin kapıda durmuş el salladığını hayal meyal gördü. Miral bunun Hind'in son görüşü olduğunu bilmiyordu. Nereye? Taksi şoförünün sorusu düşüncelerini böldü. Ben Jurion Havaalanı. Yolculuk nereye bayan? Avrupa diye cevapladı Miral. Güneş ışığında parlayan kubbet üst sahranın yanından geçerken. Ortodoks Yahudi mahallesinden geçerken dinci yerleşimcilerin silah tutarak yakın zamanda barış antlaşması imzalanacak olmasını protesto ettiklerini gördü. Bazıları İsrail Başbakanı Isaac Rabin'in resminin altında "Hain, bize ihanet ettin" kelimelerinin bulunduğu pankartlar taşıyordu. Onun şehri Kudüs bir kez daha savaş ve barış arasında gidip geliyordu. Kitabın sonu 16 Mayıs 2012, sayfa 284.